gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Selamünaleyküm. Sevgili dinleyicilerimiz, hoş geldiniz yayınımıza. Ben Arzu Tüten.
Ben Sümeyra Yaman.
Bir sorun mu var yayının ilk sorusunu değerli konuğumuz Necla Koytak hanımefendi hocamıza yönlendireceğiz. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
Hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz, sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim için çok özel bir program olacak. Kısaca hocamız hakkında bilgi vermek istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Necla Koytak hocamız Erzurum'da doğdu. İlk orta ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi yüksek öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 5 yıl Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji okudu. Yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi'nde uygulamalı psikolojik alanında yaptı. 10 yıl süreyle özel liselerde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1988 yılında kendisiyle aynı düşünce ve idealleri paylaşan eğitimci arkadaşlarıyla birlikte Kadından Topluma Eğitim Grubu adlı girişim grubunu kurdu. Bu grupla birlikte 1988'den bu yana Her Anne Bir Okul adını verdiği bir eğitim programı çerçevesinde genç kız ve kadınlara yönelik eğitim programları düzenlemektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile eğitim programı eğitmeni ve formatörüdür ayrıca hocamız. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu kadın kimliği ve eğitimi, insani değerlerin yeniden inşasında her anne bir okul, aile ve eğitim ve insan yetiştirme düzenimiz üzerine düşünceler konulu tebliğleri bulunmaktadır. Halen İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı Genel Sekreteridir. Hocamızın kitapları Her Anne Bir Okul, Ben Bana Verilenim, Sevgi ve Erdem Toplumu için Bir Temel Eğitim Modeli. Evet hocam.
Evet hocam. Zaman evet. İnsana verilen en kıymetli hazinelerden biri. Siz de verilen bu zamanı verimli şekilde kullanmış güzel bir örneksiniz karşımızda. Arzu'nun az önce saydığı gibi kitaplarınızla, toplumsal çalışmalarınızla ümmete güzel yollar açtınız, Allah razı olsun. Davetinizi de kabul ederek ilk programımıza destek vermiş olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum bu fırsat için.
Evet, İnşallah niyet ettiğiniz üzere programımız hayırlara vesile olur. Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk. Doğrusu ben sabırsızlıkla teşekkürümü önceden yaptım ama gerçekten mutluyum sizlerle birlikte. Faydalı olabileceğini umduğum, inşallah öyle olur. Bir programda olmak beni de mutlu ediyor. İnşallah verimli olur.
İnşallah hocam. Hocam son yıllarda toplum mühendisliği diye bir kavram belirdi hayatımızda. Kendi toplumumuzu düşündüğümüzde toplumun mayasında olmayan fakat dışarıdan enjekte edilmeye çalışılan kavramlar ve bunların etki alanlarından bahsedebilir miyiz?
Şimdi bu sorunuzu biraz geniş çerçeveden almak ihtiyacını hissediyorum. Sadece ithal edilen ya da bize önümüze konulan kavramlar üzerinden toplumumuza girişilen bu dönüşümü ya da toplumu mühendisliği adını verdiğiniz o toplumu dönüştürücü dalgayı izah etmek biraz zor benim için açıkçası. O yüzden de biraz geniş bir açıdan ele almayı uygun görüyorum. Dünyamız gerçekten toplumsal ve kültürel açıdan hiç olmadığı kadar hızlı bir değişim geçiriyor. Sadece bizim toplumumuz değil bu değişimi yaşayan. Dünyada böyle çok hızlı ilerleyen bir değişim yaşanıyor. Bu değişim işte ekolojik dengenin bozulmasından bitmeyen savaşlara, büyüyen ekonomik eşitsizliklerden, kitlesel açlıklara, siyaseti geçersiz kılan yolsuzluk ve yozlaşmalara kadar, artan suç oranlarından giderek yaygınlaşan ruhsal sorunlara kadar pek çok soruna kaynaklık eden bir medeniyet doğrultusunda gelişiyor bu değişim, bizi de içine alan bir değişim. Bütün dünya çocukları, bütün dünya gençleriyle birlikte açıkçası geleneğin dünyasından bir kopuş üzerine kurulu bu medeniyet, çocuklarımızı değer olarak menfaat ve gücü yücelten, bu yüzden de insanları, toplumları birbirine düşüren, geniş halk kitlelerini açlıkla, yoksullukla baş başa, çaresiz bırakan, sevgisiz, adaletsiz bir dünyaya doğmaya maruz bırakıyor çocuklarımızı. Bu yüzden sadece bizim toplumumuzdaki bir değişimden söz etmek doğrusu mümkün değil. Çünkü bu Batı'da çok çok erken yıllarda, 1500'lü yıllarda, hatta belki biraz daha öncesinden başlayan bir düşünce, zihin dünyasında başlayan bir değişimin ürünü, yüzyıllar içerisinde giderek sınırsız bir, belli bir odağı olmayan, belli bir hedefi olmayan, sadece değişime, değişimi kutsallaştıran, değişimi meşrulaştıran bir anlayışla bütün dünyaya yaygınlaşan bir medeniyetten söz ediyoruz. İfade ettiğim gibi bu değişim dalgası 17. yüzyıldan başlayarak 18. yüzyılda aydınlanma denilen zihinsel dönüşümün rehberliğinde gelişen Batı uygarlığının işte dünyaya giderek teknolojik gelişmelerle iletişimin, ulaşımın hızlanması doğrultusunda küresel boyutta yaygınlaşmasının sonucu bizde yaşananlarda. Yani küresel kültürün, seküler dediğimiz kültürün küreselleşmesi doğrultusunda bizi de içine alan inanılmaz, korkunç diyebileceğim bir anafor, bir girdap, bir değişim rüzgarı içerisindeyiz biz de toplum olarak.
Değişimin gelişimi diyebilir miyiz hocam biz buna?
Yani değişimin hızlanması diyebiliriz. Değişimin hedefi olmayan, neye hizmet ettiği konusunda doğrusu hepimize içine şüphe düşüren bir değişimden bahsediyoruz. Bu değişim biraz sonra izah etmek istediğim temel aklın dayandığı temel varsayımları itibariyle insan nefsini temel alan bir değişim. Yani insanın hırslarını, heva ve hevesine odaklanan, bu yüzden de sınırı olmayan, biliyorsunuz insan heva ve hevesi sınırsızdır. Ve bu seküler kültür, işte modern medeniyetin geliştirdiği kültür de, inşa ettiği kültür de bu insanın nefis boyutunu tamamen dikkate alan, temel alan bir kültür olduğu için de hedefini kimse bilmiyor. Nereye varmak istediğini konusunda haz, keyif, dünyayı doya doya yaşamak şeklinde anladığı ne varsa o yönde ilerleyen bir değişimin kurbanlarıyız açıkçası. Bu yüzden de ben bu konuşmada, bu sohbette bu zihnin ürettiği, bu aydınlanma ile giderek daha da genel paradigmaları belirlenen bu zihnin, modern zihnin ürettiği seküler kültür, sosyopolitik, sosyoekonomik sistem hangi düşünce sistemi üzerine oturuyor? Bu temel düşünce kodlarını, kök paradigmaları, temel varsayımları yeterince anlamadan nereye savrulduğumuzu, nasıl bir dünyada yaşadığımızı da doğru dürüst anlayamayız diye düşünüyorum. Ve bu konuda da açıkçası bizim Müslüman camiada neye maruz kaldığımız konusunda, onunla ne kadar, o kültürle ne kadar bütünleşebiliriz, ne kadar uzlaşabiliriz konusunda bir düşünce muhtevası da oluşmuyor. Yani doğru yerde durmak, kendi inanç ve irfanımız doğrultusunda hayatımızı şekillendirmek konusunda şaşkın ve travmatik etkiler yaşıyoruz diye. Şaşkınız ve travmatik etkiler altında açıkçası ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızın mihverini de kaybettik gibi geliyor bana. Hani genel bir şey söyleyecek olursam. Bu kültür öyle bir şey ki, kutsaldan arındırılmış seküler kültür, insanı doğrusu dine karşı bir tepkiden doğarak gelişen, Tanrı inancından bağımsızlaşma ile karakterize olan bir kültür. Yani bu medeniyetin temel çıkışı dine karşı tepki olarak doğan bir düşüncenin Tanrı inancından bağımsızlaşmaya doğru giden bir karakteri olduğunu bilmemiz lazım. Bu bizim için, Müslümanlar için çok önemli, çok belirleyici bir şey. Yani bu medeniyet bize ne kadar geniş olanaklar dünyaya dair, dünyayı yaşamak, dünyayı doyurup yaşamak konusunda ne kadar geniş imkanlar, maddi imkanlar, konfor vesaire sağlasa da bizi ihtiyata davet eden bir şey. Bu medeniyet Tanrı'dan, Tanrı inancından bağımsızlaşma ile karakterize olan bir medeniyet. Bu bakımdan da bu medeniyet karşısında nasıl hareket edeceğimizi, nasıl yutulmayacağımızı ya da hani olumsuz bir negatif bir şeyle söyleyelim. Bu uygarlık, Batı uygarlığının her toplumu bütün renkleriyle, bütün farklılıklarıyla yuttuğu bir dünyada biz Müslümanlar olarak kendimizi nasıl var edebiliriz? Nasıl varoluşumuzu inançlarımız doğrultusunda, kendi referanslarımız doğrultusunda varoluşumuzu sürdürebilirizin derdinde olmalıyız. Yoksa doğrusu böyle bazı ibadetleri yapıyor olmak, bazı sınırlarına işte inancımızın koyduğu sınırlara uymak tam ibaret bir din anlayışı sanki bizi yeterli şekilde maruz bırakıldığımız bu şeyden, tehditten ya da bu ne diyeyim kopuştan, dinden kopuştan uzak vurmaya yetmiyor diye düşünüyorum. Evet. Bu yüzden de bu düşünce dünyasını yani modern materyalist düşüncenin temel varsayımlarını, temel paradigmalarını gençlerin özellikle bilmesi lazım. Hangi düşüncenin ürünü, hangi düşüncenin temelleri üzerinde gelişmiş, inşa edilmiş, kurgulanmış bir uygarlığı ya da medeniyeti yaşıyoruz. Yani her şeyinden faydalandığımız bu medeniyeti biraz daha eleştirel olarak ele almak için hangi düşünce köklerinden kaynaklandığını bilmekte yarar var diye düşünüyorum. Mesela bu medeniyetin üstüne inşa edildiği düşünce sisteminde, zihin dünyasında insan nasıl tanımlanıyor? Mesela buna bakalım. Bu düşünce sisteminin hakikat anlayışı ne? Bu düşünce sisteminde fıtrat diye bir şey var mı? Özgürlük nasıl anlaşılıyor? Akıl derken neyi anlıyor bu düşünce sistemi vesaire? Bu gibi temel tanımları, bu medeniyetin temel düşünce aksiyonlarını, temel paradigmalarını bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var bakın değerli gençler. Batılı biraz da hani doğrusu derinlemesine düşünce üreten çağdaş bazı düşünce insanları var. Bunlardan biri de Edgar Morin. Hani tümüyle bizim düşüncemize paralel düşünüyor diye anlamayalım ama Batı düşüncesini eleştirel gözle değerlendiren bir seri düşünce insanı var değil mi? Evet. Bunlardan birisi Edgar Morin diyor ki, burayı çok dikkatli lütfen dinlemenizi rica ediyorum. Edgar Morin ifadesi benim demek istediğimi, nereye varmak istediğimi biraz daha çerçeveliyor. Diyor ki, hayvanlar arasında yenen ve yenilenler vardır. Yani güçlüler güçsüzleri yiyerek yaşarlar. İnsanlar arasında ise tanımlayan ve tanımlananlar arasında benzer bir ilişki söz konusudur. Anlaşıldı değil mi? Hayvanlar birbirlerini yiyerek yaşamlarını sürdürürler. İnsanlar arasında da tanımlayanlar, tanımlananları tüketerek, yutarak, yiyerek, yok ederek ilerlerler. Tanımlayanların sözü geçer.
Evet, tanımlayanlar bir nevi güç hayvanlar
güçlü alemi. Hayvan, güçlü hayvanlar, güçlü hayvanlar gibi tanımları koyanlar, genel geçer, düşünceye yön veren tanımları geliştirenler o tanımlara uyup o tanımları temel alıp yaşayanları yutarlar. Şimdi bu söz Edgar Morin'e ait değil. Fakat Edgar Morin'in söylediği şöyle bir şey var bu sözü temel alan diyelim. Bu sözün açıklayıcılığı, rehberliği doğrultusunda. Şöyle diyor Edgar Morin. İnsan düşünme yeteneğini kullanmadaki temel dayanakları ile duygularını yönetme ve denetleme ve davranışlarını düzenlemede tabi olacağı sınırları temel anlamlandırma ve değerler sisteminden alır. Yani insanı, hayatı, dünyayı tanımlayan paradigmalardan alır. Yani bütün günlük kararlarımız, düşüncesiz düşünmeleri düşüneceğimiz, duygularımızı nasıl yöneteceğimiz, nasıl denetleyeceğimiz ve düşüncelerin, davranışlarımızı nasıl düzenleyeceğimize ilişkin tercihlerimiz, kararlarımız temel anlamlandırma ve değerler sisteminden beslenir. Yani nasıl örnek biz değil mi referans olarak dinimizi alıyoruz, bir fani yaşam anlayışını temel alıyoruz. Biz duygularımızı denetlemekte, dünyayı anlamlandırmakta, davranışlarımızı yönlendirmede bu düşüncenin, inancımızın bize kazandırdığı düşüncenin tanımları, paradigmaları ile yön buluruz. Yani o bize kılavuzluk eder, değil mi? Bu nedenle şimdi gelelim günümüz dünyasına. İnsanı, evreni, dünyayı tanımlama hakkını elinde tutan güç, dünyayı ve insanı biçimlendirme hakkına da sahiptir diyor Meclis Müren. Bunun anlamı insanı zihin planında biçimlendiren tanımlayıcı gücün, onun özgürlüğünün sınırlarının da tayin edeceğidir. Bilmem anlaşıldı mı? Yani tanım insan hayata dair, hayatın anlamına dair, değerler sistemine dair temel tanımları ortaya koyan ve bu tanımları kabule zorlayan irade insanın özgürlüğünün sınırlarını da tayin eder. İnsanın nasıl yaşayacağını da, nasıl kararlar vereceğine kadar, günlük hayatımıza kadar damgasını vurur. Çok açık değil mi? Oldukça açık oldu değil mi? Evet.
Aslında bu güç hocam bugün var olan bir güç değil. Öyle anlıyorum ki. Yani geçmişte peygamberimizin zamanında müşrik zihniyetin göstermiş olduğu güç ya da sonraki zamanlarda yine toplumu şekillendiren belli bir güç var. Önemli olan herhalde bu güçten gözümüzü korkutarak geri durmak değil. Bu güç karşısında bir Müslümanın tavrı ne olmalı? Nasıl olmalı? Evet. Nasıl çok değerlendirmeliyiz doğru. Zamanımızı? Bunu tespit edebilmek
çok,
lazım.
Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi biraz bizim dünyamızdan bakalım bu tanıma ya da bu bir açıklama diyelim bu. Hani tanım değil, bir açıklama sonuçta. İnsanın nasıl, hangi referanslar doğrultusunda hayatına yön veriyor? Ha, anlıyoruz ki temel tanımlar, temel inançlar insanın hayatına yön veriyor. Özet bu. Şimdi bakarsanız Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem zihin dünyasında bir değişim başlattı. Yani zihin dünyasında yeni tanımlar getirdi. Hakikati için yeni bir tanım getirdi. İnsan olmaya dair temel tanım, temel anlayış ne olmalıdır? İşte insan ilişkilerinde nelere dikkat etmelidir? Şeyler, yani eşyaya karşı tutumumuz ne olmalıdır? Meşruiyetin kaynağı nedir? Değil mi? Doğru davranış, yanlış davranış nedir? Bütün bunları tanımlayan, kendi içerisinde tutarlı bir sistemin inşasını yaptı. Zihinlerde başlattı bu inşayı. Yani bu tanım aslında dikkat ederseniz bizim dünyamıza peygamberliğin, daha doğrusu inanç dünyamıza peygamberlerin getirdiği, yaşattığı, başlattığı devrimleri de içine alıyor. O devrimleri de açıklıyor. Yani şimdi peygamberimizin geliştirdiği ve bize hakikat diye sunduğu vahyin diyelim değil mi? Vahiy olarak bize sunduğu hakikat anlayışı, insan anlayışı vesaire, meşruiyet anlayışı, işte ilim nedir, özgürlük nedir, efendim vesaire gibi anlayışlar bambaşka bir kültürün, bambaşka bir yaşam anlayışının kapısını araladı. Yani zihinlerde başladı dönüşüm. Doğru mu? O yüzden de peygamberimiz de kendisi değil ama o hakikat bilgisini veren, o tanımları bize bildiren, o meşruiyet sınırlarını önümüze koyan Allah'ı tek güç sahibi olarak bize tanıttı. Doğru mu? O yüzden de bizim için insanı, özgürlüğü, mülkiyeti, meşruiyeti tanımlayan, efendim ne bileyim her türlü hayata yön veren temel düşüncelerimize yön veren güç Allah olduğu için de değil mi? Özgürlüğümüzü de o belirler. Şimdi biraz önce dedim ki günümüz medeniyetini Tanrı inancından bağımsızlaşma ile başlayan bir düşünce şekillendirdi. Yani bu da düşünce dünyasında başlayan bir değişim. Bakın peygamberler de düşünce dünyasında başlayan bir değişime öncülük ediyorlar. Şu anda seküler dediğimiz, Tanrı inancı olmayan, kutsal inancı olmayan düşüncenin de gene zihinlerde başladığını işaret ediyorum.
Değişim, bana şimdi evet, bak, değil mi? Evet. Değişimin evet. Başlangıcı o zaman düşüncede, zihniyette başlıyor.
Zihniyette başlıyor, evet. Şimdi bu modern düşünce, modern şeyi, medeniyeti şekillendiren, inşa eden, kurgulayan zihnin temel kodlarını tanımak ihtiyacındayız ki biz zaten inancımızın temel kodlarını içselleştirmişiz. Onları biliyoruz. Elhamdülillah insan nedir? Allah nasıl bir güçtür? Nasıl bir varlıktır? Varlıklar alemine ilişkin tasavvurumuzu, efendim dünyaya ne için gönderildiğimizi, gayemizi falan elhamdülillah biliyoruz. Bunları uzatmayalım. Değil mi? Biliyoruz Allah'ın izniyle. Fakat modern düşüncenin temel paradigmalarıyla mesafe koymamız mümkün olmuyor aramıza. Neden? Çünkü onları bilmiyoruz. O temel paradigmaları neler bu dünyaya hükmeden, bu vahiyden kopmuş iradenin diyelim. Hani artık üst akıl diyoruz buna, teknoloji diyoruz vesaire. Bir sürü bileşeni var dünyayı değiştiren. O rüzgarın bir sürü bileşeni var. O bileşenlere rehberlik eden, kılavuzluk eden zihin dünyasının birçok temel unsura nasıl bir tanım getirdiğini bilmemiz lazım ki aramıza daha sağlam, daha sağlıklı bir mesafe koyalım. O yüzden de buna ilişkin bir içerik üretmemiz gerekir diye düşünüyorum bir zamandan beri. Yani gençlere, çocuklara, özellikle gençlik dönemi çok önemli. Gençlerimize içinde yer aldığımız, bizi savuran, nereye savurduğunu da kestiremediğimiz bu dünyanın temel paradigmalarını açıklamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi izin verirseniz şundan başlayalım. Dedik ki bu medeniyet Tanrı inancından bağımsızlaşma, vahiyden kopma ile başlayan bir düşüncenin ürünü. Bunu tekrar altını çizeyim. Peki bu düşünce insanı nasıl tanımlıyor?
Evet.
Bu düşüncede insan şöyle tanımlanıyor. İnsan bencil, çıkarı peşinde koşan, rasyonel bir varlıktır. Şimdi bu tanımı bir şöyle koyup karşımıza koyup ya bu ne diyor diyelim bakınız. İnsan bencil, çıkarı peşinde koşuyor, menfaat için yaşıyor. Ve de bunun için akılla donatılmış ya daha doğrusu aklını kullanan ama niçin kullanan? Menfaat için, çıkar için kullanan bir varlık. Ve dikkat ederseniz bu tanımda insanın ruhi yönü yani manevi yönü değil mi? Hiçbir şekilde
yok.
Yer almıyor.
Evet.
Sadece batının kendisine rehber edindiği akıl ve beş duyuyla görülebilen, kavranabilen alemler içerisinde bir varlık olarak tanımlanıyor. Buradan şeye geçiyoruz. Bakın bir kere bunun altını çizelim. Batı'da insan anlayışının ruhi bir yönü yok. Sorumluluk diye bir şeyden ziyade çıkarı peşinde koşan bir varlık ve bunun için de aklını kullanan bir varlık. Dikkat ederseniz akıl kelimesi çok temel bir şey burada, unsur. Tam da bu noktada bizim inancımızda akla nasıl bakıyoruz, insanın tanımı nedir ona belki yer verebiliriz ama az çok bildiğimizi düşünüyoruz. İşte mükerrem bir varlıktır, eşrefi mahlukattır, efendim hücuru vardır, bir de takvası vardır değil mi? Vesaire vesaire diye insanın işte halife olarak yaratıldığını biliriz. Halife demek yani Allah'ın yeryüzünde onun icrasını onun adına icra edecek her türlü amelini ve onun adına adaleti ikame edecek bir varlık. Bakın ne kadar farklı bir kapsamı var insan olmanın bizim inancımızda. Ve Allah'ın yerine ona neredeyse vekalet edecek yeryüzünde filan. Ve hatta şöyle inancımızda insana dair birçok şey var elbette. Mesela bütün dinlerin ortak şeyi vardır insana dair. İnsan hazzı peşinde koştuğu için, değil mi? Yasak meyveyi yediği için cennetten kovuldu. Burası çok temel bir şey. Hazzı peşinde koştuğu için, kendi nefsinin ne meylettiği için cennetten kovuldu. Ama gelin şimdiki modern dünyaya. Modern dünya çıkarı peşinde koşan bir varlık diyor insana. Yani çıkarı meşru, çıkarı peşinde koşması meşru, muvafık. Bundan başka da bir yönü olmayan bir varlık diye tanımlıyor insanı. Çok ürpertici değil mi? Evet. Bana göre öyle.
Evet hocam.
Vahiy insana çok daha derin, çok daha kapsamlı, çok daha kıymetli bir yer vermiş.
Elbette. Bütün boyutlarıyla, maddi manevi boyutuyla, fizik metafizik boyutuyla, artı dünyevi ve uhrevi yanıyla, sonsuzluğa, ebediyete yansıyacak, ebediyette yaşamını devam ettirecek bir varlık olarak bakıyor insana. Yani karşılaştırılması bile muhal neredeyse modern anlayıştaki insanın, insan ile, insan tanımı ile. Mesela akıl bile bağımsız çalışan bir yetenek değil. Akıl bağımsız çalışma, aklın bağımsız çalışmadığını biz şuradan anlıyoruz. Vahyin ilk cümlesi, ikra, bismi rabbikellezi ile başlıyor değil mi? Oku, Allah'ın adıyla oku. Yani bütün alemi, vahyi, yazılı, yazılı olmayan bütün yaratılanları değil mi? Vahyi metrur ve vahyi gayrimetrur dediğimiz kainat kitabın olsun, vahyin kitabın olsun. Allah'ın adıyla oku. Yani aklını önce bir çerçeve içerisinde sınırla. Allah'ın meşru saydığı sınırlar içerisinde aklını kullan diyor Rabbimiz ilk cümlesinde. Değil mi? Vahyin ilk cümlesi böyle. Bu çok çok değerli ve üstünde saatlerce konuşulacak bir konu bence. Oysa batıda akıl nereye konuluyor? Tamamen bir araç. Neyin aracı? Dünya hazlarını, çıkarın, menfaatin peşinde koşmak için kullanılan bir yetenek diye tanımlanıyor. Yani neresinden tutsanız sorunlu insan kesinlikle tanımı değil mi?
Evet. İyi ve kötü evet gibi hocam. Yani evet, vahiyin bize verdiği insan tanımıyla Allah-u Teala'nın ama diğer düzenin verdiği insan tanımı iyi ve kötü. Sanki vahiyle evet iyi, diğer tarafta kötü bir tanım var. Yani
çok doğru.
Hiç mukayese etme yetisi olmayan bile bunu gözle görür.
Çok görür. Neden evet değil mi? Bu tanımın, bu dediğinizi nereden çıkardınız? Tanım diyor ki bencil, evet, çıkarı peşinde koşan kesinlikle bir varlık.
Evet.
İyi, o zaman bizim sadece nefis yanımız, nefis diyoruz ya halk arasında, heva ve heves yanımız vardır. Ya da işte Hicr suresinde, Sa'd suresinde, Secde suresinde aynı benzer lafızlarla geçen ayette ben insana fücurunu ve takvasını verdim. Bakın kötülük tarafını verdim, bir de iyilik tarafını verdim diyor değil mi?
Evet.
Takvayı iyilik diye düşünelim. Ki öyledir değil mi? Takva sorumluluk üstlenen yanımız, sorumluluk bilincimiz. Oysa batı insanı sadece fücur yanıyla, menfaat peşinde koşan, haz, keyif peşinde koşan yanıyla ifade ediyor. Zaten tanım olarak insanı böylece sınırlandırmış, haz üzerinde yaşayan, hazı için yaşayan bir varlık olarak tanımlamış. Yani burada ciddi şekilde hakikaten tahrif etmiş, tanımladığı varlığı tahrif etmiş oluyor. Bu böyle. Mesela insan tanımı üzerine çok çok konuşulabilir. Ve bu tanım nereden geliyor ona bakalım biraz. Pozitivist anlayış diye hepinizin bildiği, duyduğu bir şey var değil mi? Pozitivist anlayış, pozitivist yaklaşım. Bu ne demek? Hakikat insanın aklı ve beş duyuyla kavrayabileceği kadardır. Yani hakikat diye değişmez bir şey yoktur. Hakikat insanın aklıyla ve beş duyuyla ulaşabildiği şeylerden ibarettir. Pozitivist akım bu. Yani beş duyuyla, amplit yollarla gözlemlenebilen, ölçülebilen, deneylenebilen maddi varlıklardan ibaret bir hakikat anlayışı var. Bu da her zaman değişir. Yani bilim beş duyu ve akıl sayesinde bilinebilecek her şeyi keşfetmeye yeter. Ve bilim de değişkendir. Yani bugün bunu keşfeder ama daha sonra bu keşif daha ileride bir başka keşifle zenginleşir. O yüzden de hakikat devamlı değişir. Çünkü insan, insana bağlı, insanın aklına ve beş duyusuna bağımlı bir hakikatten söz ediyor. Burada da bir sorun var değil mi? Bizde hakikat, değişmez hakikatler var değil mi? İşte Allah'ın varlığı, insanın yaratılışı, varlıklar aleminin anlamı, niçin yeryüzüne geldiğimiz, hayatın gayesi gibi bir anlamlandırma sisteminin temelinde bir hakikat anlayışı var, değişmez hakikat anlayışı. Bu da mesela çok, değil mi, Batı düşüncesinde bizden çok farklı, farklı demek yetmez. Asla kapsayıcı olmayan, asla dünyayı tasavvurumuzu, kainat ve alem, ne diyelim, evet, dünya tasavvurumuzu karşılamayan bir anlayış. Hakikat değişkendir, hakikat diye bir şey yoktur. Burada da bir sorun var. Bir başka paradigma, fıtrat konusuna gelelim. Biz fıtratı Kur'an'dan öğreniyoruz. İnsan fıtratı diye bir şey var. İşte demin de ifade ettim, fücurumuz ve takvamız var. Esfel-i safili ne kadar da inebiliriz, ahsen-i takvim üzere de yaşayabiliriz. Yani insanda değişmeyen bir öz var. Ama değişmeyen derken sabit de bir tarafı yok bunun. Fıtratımızın, evet, özünde iyi tarafımız var, kötü tarafımız var. Hangi tarafı beslersek hayatta o taraf baskın olur. Yani bir fıtrat diye bir şey var. İyi taraf, kötü taraf. Oysa Batı düşüncesinde değişmeyen öz olarak bir fıtrattan söz etmek mümkün değildir. Herhalde işte yaşadığınız kültür, yaşadığınız toplum sizi şekillendirir. Bu şekillendirmenin sonucusunuz siz. Yani iyi tarafınız neredeyse yok. Yani insana dair tanım doğrultusunda gelişmiş kültürde de iyilik beklenemez sanki. Nitekim günümüzde hakikaten kötülük diye bir şeyi tanımlamakta zorlanıyor insanlar. Çünkü gerçekten kötülüğün artık yaygınlaştığı, sıradanlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Herkes menfaat peşinde olursa iyilik kaim olabilir mi?
Olmaz.
Değil mi? Düşünce, evet, olarak bu mümkün değil. Bir başka şey, işte varlığın ve yaşamın kaynağı nedir sorusuna Batı düşüncesi ya da aydınlanma düşüncesi maddeden ibarettir diyor. Materyalist düşünce diyoruz bu yüzden, değil mi? Materyalist bir düşünce dünyasının üzerinde kurulu günümüzün medeniyeti. Yaşamın kaynağı da, varlığın özü de maddeden ibarettir diyor. İşte madde, enerji birbirine dönüşür vesaire. Ama varlığın özü ve kaynağı maddedir. Oysa bizim buna inanmamız mümkün değil. Ama sonuçlarını yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Hiç ihtiyatlı olmadan hatta paylaşıyoruz filan. Bir başka temel denemeyle paradigma, adalet mesela. Adalet nedir diye dediğimizde, mesela eşitlik, hürriyet, özgürlüğün olduğu yer diye kabaca diyelim. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, özgür düşünce vesaire ile bir bakıma bunların toplamın ile tanımlanan bir kavramdan söz eder adalet derken. Ama bizim, yani kabaca bunun ayrıntılarına girmeyelim, belki biraz daha steril bir adalet kavramı geliştirmek iyi olur. Mesela, ama hiçbir zaman Batı'nın adalet kavramı ihtiyacı olana ihtiyacı kadarını vermek, merhamet, iyilik, hayır, Allah rızası diye bir şeyi taşımaz adalet kaynağı. Evet. Adalet kelimesi değil mi? Adalet kavramı.
Evet.
Oysa bizde adalet, iyilik, hayır, merhamet, affedicilik, Allah'ın rızası peşinde olmakla ancak elde edilebilecek vesaire. Yani az çok tanımlanmıştır. Ve hatta bir alimin şöyle bir ifadesi var. Adalet insanın, insan fıtratının ihtiyaçlarına uygun yaşamaktır diye. Ama ihtiyaçlar neler? Bugünkü dünyada tanımlanan ihtiyaçlar değil. Haz, menfaat, işte ne bileyim ev, bark, yeme içme şeklindeki tamamen fücura dönük. Fücur derken kötü şeyleri barındırmıyor içinde. Yani insanın dünyevi ihtiyaçlarını karşılayan yeteneklerimiz de var fücur kelimesinin içinde. Ama bunun yanında içgüdülerimiz var. Doymak bilmeyen nefsimiz var. Doymak bilmeyen heva ve hevesimiz var. Fıtrattaki diğer boyut nedir? Takva boyutumuz, değil mi? Ayette işaret ediyor. Fücur ve takvasını verdim diye. Takva boyutuyla fücur boyutu arasında dengeyi bularak yaşamaktır özgürlük diyor bizim inancımızı işleyen klasik alimler. Oysa Batı'da özgürlük nefse kölelik adeta. Yani ben biraz önce galiba adalet tanımı dedim. Değil, özgürlüğün tanımından bahsediyorum.
Evet.
Klasik düşünce, bizim düşüncemizde özgürlük insanın takvası ile fücurda dediğimiz kötülük yanıyla iyi yanını dengeleyerek yaşaması. Kötülüğe yönelik haz arayışına yönelik heva hevesini sorumluluk bilinciyle dengelemesidir özgürlük. Yani nefsine esir olmaması, değil mi? Oysa aydınlanma düşüncesiyle başlayıp da günümüzde giderek çığırından çıkan özgürlük anlayışı hepimiz görüyoruz ki nefse kölelik, heva ve hevesine tapınma anlamında adeta, değil mi? Tamamen insanın bencil yanına has bir özellik olarak tanımlanıyor. Ve yine Batı düşüncesi bireyselleşmeyi önemsiyor. Bireyselleşmeyi pompalıyor. Bütünleşmekten uzak bir kavram bireyselleşme. Oysa tevhid inancına sahip biz inanç şeyleri için, Müslümanlar için varlıklar alemi bir bütündür. İnsan da o bütünün bir parçasıdır hatta. Ve bu bütün içerisinde bütün varlıklar birbirlerinin varlığını ve gelişmesini destekleyecek şekilde işlev görür. Birbirimizin varlığına muhtacız ve o bütünlük içerisinde ancak huzuru ve mutluluğu bulabiliriz filan. Evet. Oysa Batı düşüncesi bireyselleşmeyi çok fazla, özgürlüğü çok fazla vurguluyor. İnsanlar o yüzden yalnızlaşıyor, kendi tabiatına yabancılaşıyor. Birbirine dost, birbirine yurt olan, birbirine şifa olan insanlar yerine birbirine düşman olan, ötekileştiren, evet, ve son derece kırılgan bir varlık haline geliyor insanoğlu. İşte sonlu dünya anlayışı, Batı düşüncesinin temel paradigmalarından biri de bu dünya sonsuza kadar devam edecek. İnsan hayatı evet bitiyor ama ebediyet diye bir şey yok. Hesap günü diye bir şey yok. Tanrı inancı olsa dahi, hani bugün deizm dediğimiz, Tanrı'nın bu dünyaya müdahale etmediği ve hesap günü gibi bir şeyle bizi sorgulamayacağına dair bir Tanrı inancı, deizmde var olan inanç böyle. Bunu pompalıyor büyük ölçüde. Hesap günü olmayınca tabii ki davranışların doğru mu, yanlış mı olduğu konusundaki, değil mi? Arayışına da insanın o türlü seçimini de ışık tutacak bir şeyden, bir kılavuzluktan söz etmek mümkün değil. Çünkü bu hakikaten sadece vicdanla, hani vicdan çok değerli, hani içimizdeki adeta Tanrı'nın sesi derler, içimizdeki Allah inancının bize kazandırdığı hassasiyettir, duyarlılıktır vicdan. Ama bunun yetmediği yerler oluyor, yetmediğini görüyoruz. O yüzden de hesap günü, Allah inancı bizim davranışlarımızı doğru yönlendirmede çok temel bir şey var. Modern dünyada böyle bir düşünceye de yer yok doğrusu. İşte mülkiyet konusu. Yani bunlar çok temel tanımlar diye doğrusu böyle sırayla gideyim ya da aklıma geldikçe işaret edeyim istiyorum.
Günümüz gençlerinde şu anlayış var. Yani şu an içinde bulunduğu durumu doğru kabul ediyor.
Evet.
Ve en iyisi doğru, kabul ediyor. Ya kesinlikle farkında değil. Yani bu iyilik kötülüğün ayrımın farkında değil. Nereden geldiğinin farkında değil.
Aynen, ne güzel söylediniz. Evet. Nereden geldi bu anlayış?
Evet, gibi. Nereden ve sanki kendi anlayışıymış gibi kabullenmiş, evet, durumda.
Tam da, evet, bunu sezdiğim için ben de, evet, böyle bir muhtevanın, böyle bir içeriğin gençler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Temel bir içerik, yani anlatabilirim. Bir aydınlanma, kesinlikle, adeta sağlayacağını düşünüyorum açıkçası.
Kesinlikle.
Ne güzel söylediniz. Ne güzel söylediniz. Yaşadığı gerçekliği kendisi seçmiş. Bu, evet, gerçeklik değişmez. Bu gerçeklik hep böyleydi ve böyle gidecek.
Aynen öyle. Evet,
düşünüyor,
evet,
değil,
evet,
mi?
Evet.
İşte o gençlerin, bu gençliğe musallat olan diyelim bu düşünceyi biraz daha doğrusu şey yapmak, o düşünceye ben bir kapı aralamak, o düşünceye bir kapı aralamak için modern dünya, seküler kültür neye, ne şekilde bakıyor? Hangi temel kavramı ne şekilde yorumluyor mu diyelim, tanımlıyor? Bunu gündeme getirmek değerli, evet, diye düşünüyorum.
Evet, aslında gençlik iyiliği arıyor. İyiliği, doğruluğu arıyor.
Ne güzel
ama yanlış yerde arıyor.
Aynen. Çok doğru, evet, söylüyorsunuz. Evet. O yüzden bu anlamda da içinde yaşadığımız dünyanın realite veya gerçekliği nereden gelmiş? Böyle bir gerçeğin içerisine doğmuş oluyor gençlerimiz ve çocuklarımız ama bu gerçeklik öteden beri var olan ve insanı yeterince tatmin edici bir anlayış sunan bir gerçeklik mi, yoksa nasıl oldu da dünya bugüne geldi? Nereden geldi bu düşünce ya da bu yaşadıklarımız filan? Evet. Bunların filan derinlemesine üzerinde düşünmeyi becerebileceğini ve daha doğrusu bunu aşmak, bu bilgiyle karşılaşmadan da kolayca da olsa iyi, doğru, iyi, güzel, doğruyu yanlış ayıramayacağını falan düşündürüyor. Değil mi gidiş adı?
Evet.
Mesela mülkiyet konusu.
Evet, öyle başlıklar açtınız ki gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken ve derinleştirilmesi gereken başlıklardı her biri. Evet. Yani karşımızda, ya daha doğrusu içinde bulunduğumuz hayatı, zamanı somutlaştırdığınız gözünüzde bu açıdan çok kıymetli buldum ben verdiğiniz bilgileri de. İnşallah. Şu şekilde özetledim şimdiye kadar aslında anlattıklarımızı. Yani modern zihniyetin bazı kodları var. Belli insan tanımları var, hakikat kavramları var, özgürlük tanımları var. Bunlar işte insan tanımı bencil, sarı peşinde koşar, rasyonel bir varlık diyor modern zihniyet. Aklını menfaati için kullanan ve ruhi yönünü tamamen göz ardı eden bir zihniyetten bahsediyoruz. Hakikat dediği şey beş duyu ve akıldan ibaret de bu yüzden sürekli değişebiliyor.
Evet, beş duyunun ve aklın kavrayabildiği, ulaşabildiği kadardır. Onun evet. Ötesinde fizik ötesi, hani fizik ötesi akılla, beş duyuyla kavranamaz. Öyle bir şey yok. Yani Tanrı yok. Değil mi? Ona evet. Gelmiyor mu mesela?
Evet, evet.
Veya
evet,
değil
evet.
Mi? Ruhumuz mesela psikoloji bilimi kitaplarının girişinde insanda ruh diye bir şey yoktur. İnsanın iç dünyasını ancak davranışlarından anlarız. İşte o davranışlar neye dayalı? Bakın beş duyuyla gördüğümüz, akılla fark edebildiğimiz kadardan ibarettir insan tanımı ve diğer bütün hakikat anlayışı. Araya girdim. Özeti çok güzel özetliyordun. Rasyonel akıllı, rasyonel akıllı da bu arada şey yapalım. Hani o demin atladık belki. Rasyonel akıl nedir diye baktığımızda hani deriz rasyonel ol, gerçekçi ol denir değil mi insana? Yani duygudan ve değerden arınmış bir akıl. Rasyonel akılın tanımı o anlamda kullanılıyor. Ama işin şeyine, bu işi hani olumlayan insanlara sorsanız, rasyonel aklını kullanmak, yani salt akıl kullanmaktır. Hayır, rasyonel akıl demek, rasyonellik demek, duygudan ve değerden arınmış bir akıl. Oysa biz aklı selim üzere düşünürüz değil mi? Aklı selim ne demek? Duyguyu ve değerleri önceleyen, daha doğrusu aklın yanına duyguyu da ekleyen, mesela bir şeyi, bir insanı şey yaparken diyelim, bir davranışı doğru mu yanlış mı diye ölçüp tartarken aklın yanına merhameti de koyan, değil mi? Aklın yanına değerleri de koyan bir aklı selim ile düşünme. Allah'ın tayin ettiği sınırlar içerisinde aklı kullanmak. Bizim akıl anlayışımız böyle. Ama rasyonel akıl ki bütün Batı medeniyeti hani giderek daha da rasyonelleşen, sadece akla değer veren, sadece akıl üzerinde gelişen düşünce, bilim ve teknolojiyle gümbür gümbür ilerliyor. Yani akıllıca bir şey, evet diyelim, şey ne diyelim, yapay zeka tamamen akıl üzerine inşa edilmiş, bilim üzerine inşa edilmiş, icat edilmiş muhteşem bir şey değil mi? Bilgisayarlar, yapay zeka dediğimiz olay. Sadece akıl ama duygu yok, değerler yok. Doğru, yanlış kavramı yok. Yani ahlaki hassasiyet yok bilgiyi üretirken. Bilgiye ahlaki hassasiyetler eşlik etmiyor. O yüzden de rasyonel akıl derken hani çok inancımız tarafından hani çok da olumlanabilecek, meşruiyeti olan bir akıldan söz etmiyoruz. Bizim akletmez misiniz, akletmez misiniz diye hitap edilen taptaki yer alan akıl, aklı selim. Yani Allah'ın sunduğu çerçeve içerisinde işleyen, çalışan akıldan söz edilir. Evet, Sümeyye devam et. Ne güzel özetliyordun aslında.
Yok hocam, çok iyi oldu sizin de ekleme yapmanız. Yani aslında şu an bu rasyonel akıl diye somutlaştırmanız çok iyi oldu. Çünkü şu an eğitim sistemimizde de aslında rasyonel akılın kodlarını
kullanıyoruz. Bravo, aynen
yani
öyle,
bunu fark etmeniz. Bu yüzden çok değerli diye düşünüyorum. Yani okuduğumuz kitapları ya da sınav geçmek için yaptığımız çalışmaları, evet, üzerinde çalıştığımız makaleleri düşündüğümüz zaman aslında biraz da İslami açıdan bakıp rasyonel olanın farkına varıp daha bilinçli yaklaşabilmemiz gerekiyor diye düşündüm ben size anlatırken.
Çok doğru, yani rasyonelin eksiğini görebiliyorsunuz. Evet, tamam, emek var, rasyonel akıl. Yani çok harika şeyler ortaya koyuyor. Bir dakika ya, bir dakika burada değil mi? İnsanın ruhsal yönünü, insanın sorumluluk bilincini, insanın ahlaki varlık yanını içeren bir şeyin zeminde mi ilerliyoruz? Yoksa çıplak akılla mı? Allah'tan, inançtan bağımsız bir akılla mı bunları değil mi geliştiriyoruz bu düşünceleri filan? Yani dikkat edin, bütün dünyadaki her alandaki gelişmeler, sosyolojide, işte kültürde, ekonomide, siyasette, her şeyde bu rasyonel akıl önemli. Mesela ben çok ilginç, bak şimdi konuşma uzayacak ama ne yapayım, söylemesem olmaz. Şimdi materyalist bir düşünce arkadaşlar, her şeyin kaynağı maddedir, başı maddedir, sonu maddedir diyor. Ben çok şaşırdım. Herhalde yeniden dinleyeceğim bir video var. Bir sosyoloğumuz, yani enteresan, inançlı bir sosyolog hem de, yani diyor ki toplumlar üretim ilişkilerinin ve teknolojinin değişmesiyle değişir. Tarihin başından beri böyle gibi konuşuyor. Gibi değil, öyle yani, toplumsal değişimin ana dinamiği maddi ilişkilerdir. Ya arkadaş, bu tamamen materyalist dünyanın, hakikaten mesela Marx'ın geliştirdiği tarihsel maddeciliğin temel paradigmasıdır. Yani tüm toplumlar üretim ilişkilerinin değişmesiyle değişir tarihte diyor. Arkadaş, yani peygamber gelip de üretim ilişkilerini mi değiştirdi? Neyi değiştirdi? Zihinleri değiştirdi, değil mi? Hakikat anlayışını değiştirdi, insan anlayışını değiştirdi. Meşru olan nedir, meşru olmayan nedire baktı. Maddi ilişkiler daha sonra değişti. O anlayışlar, o vahyi anlayışlar doğrultusunda artık mülkiyet ilişkileri değişti, değil mi? Adalet ikame edildi. İnsan ilişkileri daha duygu ve akıl ortaklığında gelişen bir şeyler üzerine, ne diyelim, kıstaslar üzerine gelişti vesaire. Yani toplumlar zihinlerde başlayan bir değişimle birlikte değişir. Toplumları değiştiren hatta ütopyalardır.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Nevza Kurtak Hocam'la beraber Batı'nın içi boşaltılmış ve tamamen maddeye indirgenmiş kavramları ile İslam'ın insana değer kazandıran, maneviyatı önceleyen kavramlar arasında anlamlı bir mukayese yaptık. Bu faydalı sohbetin devamını siz dinleyicilerimizin merakla bekleyeceğini umuyoruz. Sohbetimizin ikinci bölümünü bir sonraki programımıza dinlemek üzere Allah'a emanet olun.